Merhaba, hoş geldiniz. Bu sefer Emre Harfçı ile birlikte podcast'ta karşınızdayız. Ben Semih Sakarya, konuğum ekonomist Emre Harfçı. Emre merhaba.
Merhaba, hoş bulduk.
Bu programımız ne konuşacağız? Küresel piyasaları ve Türkiye'deki piyasaları konuşacağız. Yatırım stratejini konuşacağız. Bu yayınımızın sponsoru Garanti BBVA Yatırım. Kendine çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ediyoruz.
Senin de eski banka.
Evet.
Banka kısmı.
Kolumu kessem yeşile kar.
Şimdi Garanti BBVA Yatırım 2025 strateji raporunda 2025'te Türkiye ve uluslararası piyasada öne çıkması beklenen temaları ve yatırım yaparken bilmesi gereken başlıkları kapsamlı bir şekilde anlatıyor. Biz bu kaydı ne zaman yapıyoruz? Enflasyon açıklandıktan sonra. Yani Şubat ayı enflasyon açıklandıktan sonra yapıyoruz. Şubat ayında enflasyon beklentiden düşük geldi ve 40'ın altına indi yıllık enflasyon. İstiyorsan buradan başlayalım. Enflasyon neden düşük geldi ve nasıl gidiyor? Sonra Merkez Bankası devam edeceğiz.
Evet, yani raporu atıfta bulunduğun için ben de oradan başlamak isterim. Zaten raporun başlığı da hasat yılı. Çünkü Türkiye biliyorsun çok sıkıntılı dönemlerden geçti ekonomik olarak. Heterodoks politikaların uygulandığı dönem hakikaten bütün dengelerin alt üst olduğu bir dönemdi. Ve CDS'imiz diğer taraftan diğer göstergelerimiz hepsi çok bozuldu. Şimdi bunların geri alınma zamanı. Aslında Türkiye bir eşiğin yine hemen önünde. Yani bunu şöyle söyleyebiliriz. Denizin altında nefes alamayacağımız bir 5 metrelik yerdeydik, derinlikteydik. Şu anda deniz seviyesine çıkmaya çalışıyoruz. Buradan sonrası asıl maharet olacak. İşte onu zaten herkes ölçmeye çalışıyor. Aslında 1 milyon dolarlık soru da o. Buradaki en kritik göstergelerden bir tanesi enflasyon, senin söylediğin gibi. Ve beklentilerin altında %2.27 gelmesi herkes için büyük bir moral oldu. Çünkü Şubat enflasyonu önemli. Geneliksel olarak zaten diğer aylara göre daha yüksek gelen enflasyonlardan Ocak ve Şubat. Şimdi burada bundan sonra 2 aylık enflasyon daha önemli olacak. Yani Mart ve Nisan. En azından bu etkiler geçtikten sonra bir miktar mevsimsel etkiler de olumlu tarafta olacak. İşte gıdadır, sebze meyvedir, şudur budur. Zaten kur tutuluyor. Velhasıl uzatmayayım. Bugünkü veri herkese bir can kan oldu. Zaten çok ihtiyaç vardı. Biz biraz daha bu enflasyon verisine daha fazla bakmaya çalışacağız. Tabii bu düşecek. Yani %40'ın altında düşen enflasyon illa %30'lar civarına da düşecek. Ama oradan sonra ne kadar düşecek konusu muallak. Asıl soru o.
Enflasyon demek aynı zamanda politika faizinin olacağı demek. Türkiye'de artık onun arasında bir bağ kuruldu. Bir ara bu bağdan vazgeçmiştik. Şimdi tekrar bir o bağı kurduk. Yine aynı raporda diyor ki Merkez Bankası'nın 2025 yılının ilk 3 toplantısında 250'şer bas puanlık faiz indirim aranı olacağını düşünüyoruz demiş Garanti BBVA Yatırım. Şimdi İlk toplantı gerçekleşti. Biz şu an ikinci toplantının hemen arifesindeyiz. Perşembe günü ikinci toplantı olacak. Mevcut enflasyon rakamı sonrasında nasıl bir şey beklersin Merkez Bankası?
2,5 puanlık bir faiz indirim bekliyorum ben de. Aynen raporda olduğu gibi. Çok değiştireceğini sanmıyorum. Değiştirmesi için bir acil bir gereklilik de yok. Zaten hızlı bir şekilde faiz indirimlerini gerçekleştirmek bu kadar acı çekerek aldığımız yolun bir kısmını geri vermemiz anlamına gelir. Kimseye de bir faydası olmaz. Yani 42,5 faizle 40 faiz arasında çok büyük fark yok. Burada Merkez Bankası daha önceki yaptığı hatalarda biraz bunu gözden kaçırdı. Yani bir, enflasyon tahminini, yıl sonu tahminini yukarı doğru revize etmek. İki, apar topar aralıkta faiz indirimine başlamak vesaire aslında beklentileri yönetme anlamında bir sıkıntı yarattı. Onun için şu anda bir de bunun üzerine 500 bas puanlık bir indirim olursa enflasyonun en temel belirleyicilerinden biri olan beklentilerde ciddi sıkıntı yaratabilir. Onun için 2,5 puan indirim bence iyidir. Şimdi bir de bu raporda yıl sonu politika faizi beklentisinin de Garanti BBVA'nın %31 olduğunu görüyoruz. Demek ki enflasyonda bunun bir miktar daha altında olacak gibi gözüküyor. En azından beklenti o yönde. Ve faizlerin de yılın sonunda %27'ye yakın. 2 yıllık tahvil faizlerinin %27'ye yakın olması bekleniyor. Şimdi yatırım stratejisi anlamında konuşacak olursak şu andan ciddi miktarda 10-12 puan daha aşağı gelecek bir tahvil faizinin tahvil yatırımında ciddi bir kar bırakma potansiyeli var. Tabii buradaki en büyük risk ne? Sizin TL cinsinden tahvillere yatırım yaptığınızda buradan elde ettiğiniz getiriyi acaba kurun yukarı gitmesinden verir misiniz? Yani o ikisi birbirini bertaraf eder mi? Böyle bir soru işareti olur normalde yatırımcının kafasında. Ama şu anda Türkiye'de de bir yönetilen kur sistemi olduğu için böyle bir risk de ortada olmadığı için yatırımcı buraya geliyor. Bu da zaten bizim şu andaki finansal piyasalardaki hareketimizi açıklayan bir unsur.
Peki Türk lirasına bakarsak 2004 yılında carry trade'den en çok getiri getiren para birimi Türkiye'ydi sanırım değil mi? Türk lirasıydı. 2025'te İlk iki ayı geride bıraktık. Nasıl gidecek sizi sence carry trade yolculuk Türkiye'si?
Bence bu sene de hala dövizde yatırım araçlarından biri olmaya devam edecek. Benim 42-43 lira gibi bir yıl sonu dolar kuru beklentim var. Ben raporda 45,5 olarak gördüm. Garanti BBVA'nın bir miktar daha üstünde. Ama hala beklenen enflasyon kadar bir artış değil ya da şu andaki mevcut faiz kadar bir artış değil kurda. Dolayısıyla ciddi bir getiri sağlıyor. Ve şu anda zaten enflasyonla mücadelenin en önemli sacayağı burası. Burayı bırakması mümkün değil Merkez Bankası'nın ya da ekonomi yönetiminin. Belki de bir atak olmayacak zaten. Yani çünkü atak ne demek? Ciddi miktarda kontrolü yitirdiğin zaman senin o akan suyun önünde duramayıp orayı bir şekilde salman demek. Barajın kapaklarının açılması demek. Şimdi bu zaten yönetilen bir kur olduğu için içeri girenle dışarı çıkan da senin egemenliğin altında olduğu için burada eğer yukarı doğru bir gidiş olacaksa bunun da yavaş yavaş enerjinin boşaltılması suretiyle sağlanması şu andaki mevcut kur sisteminde mümkün. Ama biz geçmişin ezberleriyle bugünü değerlendirmeye çalıştığımız için maalesef böyle bir patlama bekliyoruz. Onun için beyhude bir beklenti o.
Peki döviz getirisi hedefleyen yatırımcı için 5-10 yıl arası vadede ABD cins hazine Eurobond'dan tavsiyeler misin?
Yani %7'lik bir getiri var yıllık. Döviz cinsinden bunu sadece dolar olarak tutmaktansa Eurobond olarak eğer TL tutmak istemiyorlarsa yatırımlarını gayet de tavsiye ederim. Hatta özel sektör tahvillerinde, Eurobondlarında %9'lara yakın getiri var. Türkiye'de de öyle iyi şirketlerin çok fazla biz geri ödemelerinde bir sıkıntı yaşadığını görmüyoruz. Risk de oldukça düşük. Bir de şöyle bir durum var. Bu yabancı para cinsinden tahviller, Eurobondlarda da artış olacaktır özel sektör tarafında. Çünkü Türkiye'de TL cinsinden krediler çok yüksek faizli. Yabancı para kredi alma noktasında da BDDK'nın belli sınırlamaları var. Geçen hafta bu sınırlamalara biri daha eklendi. Aylık artış hızı limiti %1'den %0.5'e düşürüldü. Bankalar kredi vermediği için doğal olarak ya yurt dışından borçlanma yöntemine gidiyorlar ya da Eurobond ihraç ediyorlar ya da finans kuruluşlarından finansman alıyorlar. Dolayısıyla orası hala bir alternatif olarak bence yatırımcının radarında olması gereken unsurlardan bir tanesi.
Eurobond da eskiden bu kadar popüler değil mi? Son dönemde popülaritesi arttı.
Çünkü bizim sürekli artan bir risk primimiz vardı. Risk primi arttıkça, faizler yukarı gittikçe Eurobond yatırımı da ciddi şekilde zarar ettiriyordu. Şimdi risk primlerimiz en azından stabil ya da aşağı doğru gidiyor. Yani görüntü öyle. Öyle olunca da Eurobond yatırımı cazip hale gelmiş oldu yani.
Şimdi buradan ikinci kısmı biraz da uluslararası piyasaya geçelim. Şimdi Garanti BBVA yatırımının raporunda uluslararası piyasalar demiş ve ilk cümle şu. Siyasi, jeopolitik ve mali politika yönelik belirsizlikler para politikanın öngörülebilirliğini 2025 yılında azaltıyor. Şimdi siyasi ve jeopolitik deyince geride baktığımız hafta sonu Trump'la Zelenski'nin buluşmasını görenler, izleyenler zaten siyasi ve jeopolitik risklerin hiçbir zaman bitmeyeceğini anlamışlar değil mi?
Maalesef yani o işin görünen yüzü. Diğer taraftan Trump'ın ve Amerika'nın kendisini direkt olarak NATO'dan ayrı tutması ve Avrupa'yı bu konuda yalnız bırakması yeni bir dünya kurulduğunu gösteriyor. Zelenski'nin oradaki maruz kaldığı muamelede aslında bunun bir göstergesi. Dolayısıyla kartlar yeniden karılıyor. Bir istikrarsızlık vaat ediyor dünya. O istikrarsızlık içerisinde de risklerin yüksek olduğu bu manada her zaman altın gibi, ABD tahvilleri gibi, dolar gibi en azından riskli zamanlarda teveccüh gören yatırım araçlarının her zaman ön planda olacağı bir döneme giriyoruz gibi gözüküyor.
Peki sadece bu Trump yönetiminin işte gitgide şimdi egemen oluyor tabii ülke yönetimine ve ekonomi yönetimine. ABD ekonomisinin ivme kaybetmesine izin verecek mi yoksa vermeyecek mi? Bu konuda öngörü ne diyor?
Vermemeye çalışacak ama mümkün olmayacak.
Bazı yaptığı hamleler de çünkü onun tam tersi etki yapıyor.
Tabii. Valla bu tarihte daha önce görülmüş şeyler bunlar. Herkes kendi ülkesinin daha iyi olmasını, daha iyi şartlarda olmasını ister. Ama dünya da Amerika'dan müteşekkil değil. Diğer ülkeler de var. Ve dünyanın hali hazırda içinde bulunduğu bir ticaret sistemi var. Bir tedarik zinciri sistemi var. Bir karmaşık girift birbirine içine geçmiş bir üretim sistemi var. Şu anda hiçbir ürünü siz ben kendi ülkemde üreteyim daha ucuz üretirim diye bir şeyle çıkamazsınız. Böyle bir dünya yok. Şimdi Trump gibi liderler bunu tersine çevirmeye çalışıyorlar. Bunlar projedir. Bu projeler ilk etapta kendi ülkelerine fayda sağlıyormuş gibi gözükse de uzun vadede mutlaka zarar verir. Ama işte o zararı gördüğümüzde Trump hala iktidarda olur mu olmaz mı onu bilemiyoruz tabii.
ABD tahviye bundan nasıl etkilenecek?
Tahvil faizlerinin en başta bir yükseldiğini gördük. Sonra da bir miktar düşüş var. Bir miktar değil bir miktarın oldukça üzerinde. Onun da temel sebeplerinden bir tanesi az önce bahsettiğim diğer enstrümanlar artık riskli olduğu için ya da ne olacağı belli olmadığı için Oralarda bir satış, ABD tahvillerine bir giriş olduğunu görüyoruz. Tahvillere giriş olduğu için de tahvil faizleri aşağı doğru gidiyor. Orada tabii enteresan olan noktalardan bir tanesi, bütün dünyada tahvil faizleri aşağı doğru giderken ABD tahvil faizleri Almanya ve Fransa tahvil faizlerinden daha hızlı aşağı gidiyor. Bu da iki grubun tahvil faizleri arasındaki farkın kapanmasına sebep oluyor. Bu da tabii ki mesela Euro-Dolar üzerindeki fiyatlamaya biraz etki ediyor. Onun da temel bir sebebi var. O da şu. Avrupa yeni dünyada savunma tarafında özellikle harcamalarını arttırmak için borçlanma zorunluluğu içerisine girecek. Bu da daha fazla borç almak isterseniz daha fazla faiz ödemek zorunda kalırsınız. Bu da tahvil faizlerini yukarı doğru itiyor. Özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinde de yani oradaki verim eğrisinin de dikleştiğini görüyoruz son dönemde. O da diğer fiyatlamaları etkiliyor. Mesela aynı raporda Euro-Dolar baz senaryo beklentisi yıl sonu için 1.06. Ama öyle müthiş bir belirsizlik var ki dünyada 2025 içerisinde hangi aralıkta hareket eder diye bakıyorsun. Raporda yazan 0.95 ile 1.18 arasında. Aslında bu da ne kadar belirsiz bir yani %20'lik bir fark yapıyor. Dünyada olduğumuzu bize gösteriyor.
Peki artık kapatırken biraz da ABD borsalarına konuşalım. ABD borsaları da Türkiye'de artık bir yatırım portföylerinde olan bir yatırım enstrümanı diye veya yatırım alanı. Şimdi orada tabii yapay zeka en önde gelen özellikle Big Tech şirketi, 7 tane büyük şirket. 2024'ün ve öncesinin en çok parlayan yıldızları. 2025'te bu devam eder mi sence? Çünkü yapay zekada oluşan fiyatlamanın biraz balon olduğunu
söylüyor. 2 ayı geçtik. Dolayısıyla bu raporun yazılmasından sonra bizim en azından elimizde 2 ay var. Ve en azından aynı ivmeyle teknoloji sektörünün gitmediğini görüyoruz. Bu da normaldir. Çünkü muazzam bir getiri. Burada hemen söyleyeyim. S&P 500 rapora göre söylüyorum gene. ABD dışındaki MSCI Dünya Endeksine göre %24 daha iyi performans göstermiş 2024'te. Bu da son 27 yılın en iyi performansı. Şimdi önceki yılda iyiydi.
Tabii.
Dolayısıyla burada biraz dinlenme söz konusu olabilir. Onun dışında daha farklı bir şey bunun altında aramaya gerek yok. Bir de şunu söyleyeyim. Şubat rakamını vereyim. Buraya gelmeden önce bakmıştım. Bu Magnificent Seven dediğimiz 7 tane hisse var ya teknoloji evet. Hisselerinden müteşekkil. S&P 500'e göre Şubat'ta 2022'den beri en kötü ayını geçirmiş. Yani S&P 500'ün diğer hisselerinin performansı bu bahsettiğimiz bu muhteşem 7'den daha iyi olmuş. Bu da tekrar söylüyorum. Bunların 2025'te kötü performans göstereceğini göstermez. Sadece bir normalleşmeye işaret eder. Ben yine de portföyümde bir miktar bu hisselerden bulundurmak isterim uzun vadeli portföyümde.
Altın?
Altında tabii ki. Altında %100.
Petrol bakıyor musun?
Petrol hayır bakmıyorum. Çünkü bir endüstriyel metallerde Çin'deki kapasite fazlasından kaynaklı bir olumsuz gidişat var. Ya da yatay gidişat var diyelim zaman zaman. Bir o. İkincisi de petrolü de aynı yerde düşünmek lazım. Çok yüksek talep olmadıktan sonra o fiyatlar da yukarı gitmiyor. Biliyorsun. Amerika'da sürekli bir o petrol üretimi ve petrol arzına katkı sağlama peşinde. Aynı zamanda benzin fiyatlarının yüksek olması hem onların enflasyonunu yükseltiyor hem de bir taraftan ne yapıyor? Vatandaşın mutsuzluğuna sebep oluyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarında öyle çok ciddi bir yükseliş beklemem. Zaten raporda da herhalde 65-70 dolarlar arasında aynen öyle ham petrol fiyatlarının gitmesi bekleniyor. Bence makul bir senaryo.
Bakın nasıl geçecek 2025'in geri kalanı?
Evet.
Göreceğiz. Yani izleyip görmeyeceğiz, yaşayıp göreceğiz.
Aynen öyle.
Garanti BBVA yatırımın katkıya yaptığımız programın sonuna geldik. O raporu konuştuk. Hem dinleyenlere hem de sana çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.